Ayrım 10. Neo Türkiye'nin panzehiri hafızadır. Mustafa Hoş. Sayfa 97. Vahit Bıçak'ın saklı kripto geçmişi. Vahit Bıçak aslında panikliyordu. Bu zamana kadar sırtını dayadığı güç ilişkileri içerisinde istediği her şeyi rahatça yapabilmişti. Kimse de çıkıp hesap sormamıştı. O kibirle Ceren Damar cinayeti davasını da manipüle edebileceğini sandı ama yanılıyordu. Baba Ali TV'de yayına davet ettik. Editör Safiye Işıklı aradı ve asistanı ile görüştü. Sabah yayına bağlanacağını söyledi ama sonra o yayından kaçtı. Ben de daha fazla araştırmaya başladım. Kimdi bu Vahit Bıçak? Vahit Bıçak'ın adı ilk kez hain bir suikast sonucu öldürülen Necip Hablemitoğlu'nun Köstebek kitabında geçiyordu. Cemaatler Emniyeti Kuşattı adlı istihbarat birimlerinin hazırladığı ve Başbakanlık Takip Kurulu'na BTK gönderdiği rapor yazılmıştı. Bu rapordan aynen yazıyorum. Polis Akademisi'ne Abdülkadir Aksu'nun İçişleri Bakanı olduğu 1987-88 yılları arasında yerleştirilen 42 öğretim üyesinin tamamının burslu olarak İngiltere'de master ve doktora programlarına gönderildiği, bunların yaklaşık 30'unun İngiltere'de kalış sürelerini 1 ile 3 yıl uzatmayı başarmalarına rağmen eğitim programlarını tamamlayamadıkları, YÖK sisteminde süresi içinde programı tamamlayamayanların kurum ile ilişkisi kesilmesine rağmen bu şahısların ömür boyu aynı kadroda kalacak şekilde atamasının yapıldığı öğrenilmiştir. Bu şahısların yasalara uygun olarak 3 yıl süreli sözleşmeli personel statüsüne alınmasına karar verilmiş olmakla birlikte bu husus kendilerine anlaşılmayan nedenlerle hala tebliğ edilmemiştir. Söz konusu kişilerin arasında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Şükrü Karatepe'yi aklayan Profesör Doktor Ali Şafak, Yardımcı Doçent Doktor Vahit Bıçak ve öğretim üyesi Mesut Bedri Er Yılmaz da vardır. Köstebek kitabında adı var. Vahit Bıçak Köstebek kitabındaki raporu ortaya çıkarmamdan sonra bir süre sessiz kaldı. Sonra buna yanıt verdi. Dedi ki ben o kitapta Şükrü Karatepe için olumlu rapor verdiğim için varım. Yine yalan söylüyordu. Kitapta nasıl İngiltere'ye seçilip gönderildiği ve sonra mevzuata aykırı bir şekilde görevde tutulduğu yazıyordu. Zaten tamamını yazdım. Vahit Bıçak adı bir kritik yerde daha geçiyordu. O da WikiLeaks belgeleriydi. Vahit Bıçak CIA'nin kontakları listesinde yer alıyordu ve Amerika için çalışan kişiler bölümünde Vahit Bıçak için uzun zamandır notu düşülmüştü. Kediciklerle poz. Vahit Bıçak Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Başbakanlık İnsan Hakları İzleme Biriminin başkanlığını yaptı. Bu göreve gelmeden Kayseri Belediye Başkanı iken yaptığı laiklik karşıtı konuşma için yargılanan Şükrü Karatepe'yi aklayan raporda bilirkişi olarak imzası vardı. Şükrü Karatepe şimdi Cumhurbaşkanı danışmanı olarak görev yapıyor. O zaman 10 Kasım törenleri için buraya içim kan ağlayarak katılıyorum. Süslü püslü görünüşüme bakıp da layık olduğumu sakın sanmayın. Ey Müslümanlar, sakın ha içinizden bu hırsı, bu kini, nefreti ve bu inancı eksik etmeyin. Bu bizim boynumuzun borcudur dediği için yargılanıyordu. Vahit Bıçak'ın raporu sayesinde takipsizlik kararı almıştı. Çok becerikli Vahit Bıçak'ı anlatmaya devam edeyim. Vahit Bıçak tutuklanmadan önce iftar davetiyle gövde gösterisi yapan Adnan Oktar'ın hemen yanı başındaydı. Adnan Oktar'ın son iftar davetinde baş köşede oturtulup Adnan Oktar'ın masaya kadar gelip sohbet ettiği isim olmuştu. Hala o fotoğraflar Adnan Oktar'ın açık olan sayfalarında var. Birçok site silindiği için çoğunu bulmak mümkün olmuyor. Vahit Bıçak o davette özellikle bazı kedicik diye tabir edilen isimlerle de fotoğraf çektiriyordu. Bu kediciklerin bir diğer özellikleri de Adnan Hoca örgütü içerisinde hukuk bacıları olarak kodlanmalarıydı. Hukuksal bir durum olduğunda hemen bu bacılar devreye giriyor ve işi hallediyorlardı. Ne hikmetse son iftarda hukuk bacılarıyla Vahit Bıçak pozlar veriyordu. Adnan Oktar'ın nasıl biri olduğu ve neler yaptığı gazeteci yazar Mine Kırıkkanat'ın Adnan'ın Tek Taşı kitabında ayrıntılı olarak yer alıyor. Özellikle yargıyı kullanarak yaptıkları çok ürkütücü. Mine Kırıkkanat tüm tehdit ve baskılara rağmen Adnan Oktar'ın peşini bırakmıyor. Özellikle Adnan Oktar'ın avukatları bölümü nasıl bir kirli ilişki ağı kurduğunu gözler önüne seriyor. Bitmiyor Vahit Bıçak'ın saklı geçmişi. Vahit Bıçak Yener Dönmez ile de oldukça samimi. Kim mi Yener Dönmez? Halen FETÖ'den cezaevinde olan kişi. Ama onu daha çok bildik yapan Baykal kasetini ilk yayınlayan kişi olması. Her hafta kahvaltı sofrasında Vahit Bıçak'la yan yana geliyor ve fotoğraf çektiriyordu. İçerideyken hiç ziyaret etti mi? Bilmiyorum. Her şeye laf yetiştiren Vahit Bıçak bu konuda da sessiz kaldı. Gaddar bir adam. Vahit Bıçak'ın aşırı derecede narsist bir kişiliği vardı. Hep odak noktası kendisi olsun istiyor ve onun söylediği çerçeveden bakılsın istiyordu. İlk kez onu geçmişiyle yüzleştiren ve yaptığı kötülükleri yüzüne vuranlar vardı. Bunu gördükçe Twitter'da sahte hesaplar açıyor, oradan hakaretler ediyordu. Hatta sahte hesapta olduğunu unutup Vahit Bıçak hesabından kendini övecek kadar kontrolü yitiriyordu. Twitter hesabından hakkında boş adam diyerek hakaretler etmeye başladı. Amacı olayı kişiselleştirip beni tahrik etmekti. Hiç polemiğe girmedim. Belgeli bilgili kripto geçmişini yüzüne vurmaya devam ettim. Sadece beni değil Ceren Damar'ın ailesini de hedef alıyordu. Acılı aileye sahte hesaplardan ağır hakaretler ediyordu. Ceren Damar için de insanlık dışı iftiralarda bulunuyordu. Ceren Damar'ın babası kaç kez telefonda hüngür hüngür ağladı hatırlamıyorum. Aile ile de durumu kişiselleştirip davayı manipüle etmek için her şeyi yaptı. Yavuz Oğhan'ın programında Damar ailesi kızının üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışıyor diyecek kadar ileri gitti. Baba Mustafa Damar ile bu sözlerden hemen sonra konuştum. O kadar canı yanmıştı ki kelimeleri bile toparlayamıyordu. Evladını kaybetmiş insanların canını yakmak istiyordu. Bir anlamda suçlu ile empati yapıp artık suçluyu savunmak değil, suçu savunmaya kadar işi götürmüştü. Narsist kişiliği ve kripto ilişkilerle elde ettiği kibirle saldırıyordu. Artık öyle bir hale gelmişti ki benim meslek hayatımda ilk kez bir avukat katilden daha çok nefret ve öfke odağı oluyordu. Son mahkemede sanık maktulenin cinsel taleplerine boyun eğmek zorunda kalmıştır. Sanık cinsel saldırı suçunun mağduru olmuştur. Maktulenin doymak bilmeyen arzu ve hırslarına karşı sanık psikolojik bunalıma girmiş tedavi görmüştür. Ceren Damar şu an hayatta olsaydı cinsel saldırıdan yargılanacaktı sözleriyle tepkiler çığ gibi büyüdü. Vahit Bıçak ölünün hatırasına saygısızlığı aşıp iftira üzerine iftira atıyordu. Duruşmada Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz sonrası emriyle başlatılan birlik çağrısına rağmen Ceren Damar 15 Temmuz lehine tweet attı diyecek kadar gözünü karartmıştı. Oysa Ceren Damar'ın Twitter hesabı bile yoktu. 15 Temmuz'u bile kullanacak kadar gaddardı. Her ne olursa olsun katil İsmail Hikmet'in ağırlaştırılmış müebbetten yırtmasını sağlamaya çalışıyordu. En sonunda Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bile dayanamadı. Abdülhamit Gül Twitter'dan mahkemelerde savunmanın ahlaki ya da hukuki bir sınırı olmalı mıdır sorusu uzun süre hukuk dünyasını meşgul etmiş. Nihayet modern hukuk savunmanın etik ve yasal sınırlarını belirleyen kurallar öngörmüştür. Çünkü insan onurunun dokunulmazlığı bütün hakların üzerindedir. Bugün Ceren Damar davasında vicdanların feryadını işiten yargı, kazanmak için her yolu mübah gören anlayışa itibar etmeyerek masum bir kadının hatırasını korumuş, insan onurunun kırılmasına da izin vermemiştir diye yazdı. Mahkeme katil İsmail Hikmet için ağırlaştırılmış müebbet kararı verdi. Vahit Bıçak için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da polis akademisindeki görevine son verileceğini duyurdu. Ankara Barosu da hakkında soruşturma başlattı. Korona salgını gelince bütün bunlar salgının gölgesinde kaldı. Ama ben peşini bırakmamaya kararlıyım. Vahit Bıçak kötülüğün ete kemiğe bürünmüş halidir. İşi gücü kumpas olan biridir. Öyle ki katil Hasan İsmail Hikmet üzerinden ben ve Baba Ali TV'yi birlikte kurduğum gazeteci arkadaşım Suat Toktaş ve Baba Ali editörü Safiye Işıklı için suç duyurusunda bulundu. Suçlamaları yazayım ki bu adamın nasıl biri olduğu daha net anlaşılsın. Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs. Cumhurbaşkanımıza ve saygıdeğer eşine hakaret. Kamu görevi ifa eden avukatıma hakaret. Şahsıma hakaret. Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi. Rütük izni ve bilgisi dışında televizyon yayını yapmak. Vergi kaçakçılığı. TV reklamlarından aldığı reklamların vergisini kaçırma. Kitabı yazdığım anda hakkımda açılmış 11 farklı dava vardı. Bu akıl almaz iftiraların olduğu şikayet için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ifadelerimizi bile almadan kovuşturmaya yer yok kararı verdi. Karar metni iftiracı Vahit Bıçak'a tokat gibiydi. Aslında ifade özgürlüğü açısından manifesto gibiydi. Sosyal medyadan ya da katıldığım programlarda hiç bahsetmedim bu şikayet ve kovuşturmaya yer yok kararından. Ancak bu kitapta bir belge olarak kalsın istedim. Bir savcının adalet manifestosu. Diyordu ki savcılık, yüksek yargı kararlarında da vurgulandığı üzere basının kamuoyu ilgilendiren konularda geniş bir ifade özgürlüğüne sahip olduğu, geneli ilgilendiren ve ilgilendirmesi gereken tüm olaylar hakkında halkı objektif ve gerçekleri yansıtacak biçimde aydınlatmak, çeşitli sorunlar üzerinde kamuoyunu düşünmeye çağıracak tarzda tartışmalar açmak, onları toplumsal ve siyasal oluşumlar üzerinde doğru ve gerçeğe uygun bilgilerle donatmak, yöneticileri eleştirmek, uyarmak ve bu yöntemlerle denetlemek içinde yaşadığı toplumun ve tüm insanlığın sorunları konusunda bireyi bilinçlendirmek durumunda olan basına bu ödevleri yerine getirirken ihtiyaç duyacakları bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma hakları tanımış olduğu yayın yoluyla düşünce açıklama, eleştiride bulunma ve haber verme hakkının 5187 sayılı kanunun ve anayasa 22, 26 ve 28. maddeleriyle güvence altına alındığı yapılan açıklamanın görünüşte gerçek ve güncel olması verilişinde kamu ilgi ve yararının bulunması ve olayla anlatış arasında bağ bulunması halinde eylemin anayasal eleştiri ve haber verme hakkı kapsamında kalacağı, somut haberde de kamuyu ilgilendiren konuda basının haber verme ve kamuoyunun bilgi edinme hakkı kapsamında kalan güncel mahiyette haber yapıldığı, anayasanın 25 ve 26. maddelerinde Avrupa İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 19. maddesinde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 11. maddesinde belirtildiği üzere herkesin görüşlerini açıklama ve özgürlüğüne sahip olduğu, bu hakkın kanaat özgürlüğü ile kamu otoritelerinin müdahalesi ve ülke sınırları söz konusu olmaksızın haber veya fikir almak ve verme özgürlüğünü de içerdiği demokratik bir toplumun zorunlu temellerinden ve toplumun ilerlemesi ve bireyin özgüveni için gerekli temel şartlardan birini teşkil eden ifade hürriyetinin sadece kabul gören veya zararsız veya kaygısızlık içeren bilgiler veya fikirler için değil, aynı zamanda kırıcı, şok edici veya rahatsız edici olanlar için de geçerli olduğu. Hakaret suçunun oluşması kullanılan sözlerin açıkça onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını içermesinin veya sövmek fiilini oluşturmasının gerektiği, şüphelilerin nezaket dışı, kaba, rahatsız edici eleştirisinin onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını içermediği ve sövme fiilini oluşturmadığı ağır eleştiri mahiyetindeki paylaşımın ifade özgürlüğü kapsamında olduğu. Atılı hakaret suçunun oluşması için sarf edilen sözlerin açıkça onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek mahiyette olmadığı. Yapılan yayın ve paylaşımların bu nitelikte olmadığı. adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçunun oluşması için görülmekte olan bir davada veya yapılmakta olan bir soruşturmada hukuka aykırı bir karar vermesi veya bir işlem tesis etmesi ya da gerçeğe aykırı bir beyanda bulunması için yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı hukuka aykırı olarak etkilemek amacıyla alenen sözlü ve yazılı beyanda bulunması gerektiği yapılan yayın ve paylaşımların müşteki hakkında verilecek kararı lehe veya aleyhte etkileyebilecek niteliğinin bulunmadığı, atılı suçun unsurlarının oluşmadığı, YouTube üzerinden yapılan yayınların rütüp mevzuatına tabi olmadığı, YouTube kullanıcı adının TV olarak belirlenmesinin internet üzerinden yapılan yayını rütüp mevzuatına tabi hale getirmeyeceği, şüphelilerin internet üzerinden yaptığı yayına internet sisteminin kendisinin atadığı reklamlar dışında reklam alındığına ve vergisine vermediğine dair delil bulunmadığı, gazetecinin yapmış olduğu haber ve yazmış olduğu yazının açıkça basın özgürlüğü kapsamında kalıp suç unsuru içermemesi halinde ifadeye çağrılmasının bile basını ve basın mensuplarının baskı altına alınacağına dair Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin emsal kararı gözetilerek suç unsuru içermeyen habere dayalı şüphelilerin ifadelerine başvurulmasına gerek görülmediği ve şüpheliler hakkında yüklenen suçlardan CMK'nın 172'ye 1. hükmü uyarınca kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Biraz karmaşık gibi gelebilir. Kararı olduğu gibi yazdım. Her bir satırı ve kanaati sanki bugünlerde değil, hukuk devletinde yaşıyormuş hissi uyandırıyor. Gazeteciliğe bakış açısından önemli bir karar olduğunu da söylemeliyim. Vahit Bıçak'ın katil İsmail Hikmet üzerinden yapmaya çalıştığı tüm iftira, provokasyon ve manipülasyonu bu karar boşa çıkardı. Ceren Damar davasının karar duruşmasında yine Vahit Bıçak iftira, nefret ve öfke kusuyordu. Ölen bir insana iftira atarak sanığı kurtarmaya çalışmanın adı savunma hakkı olamazdı. Vahit Bıçak bir avukat gibi davranmıyordu. Suçu meşrulaştırmak için bildiği bütün teknikleri kullanan kripto gibi davranıyordu. Şu sözler mahkemede söylendi. Sanık maktulenin cinsel taleplerine boyun eğmek zorunda kalmıştır. Sanık cinsel saldırı suçunun mağduru olmuştur. Maktulenin doymak bilmeyen arzu ve hırslarına karşı sanık psikolojik bunalıma girmiş, tedavi görmüştür. Ceren Damar şu an hayatta olsaydı cinsel saldırıdan yargılanacaktı. Sanık maktulü korkutmak için bıçağı çıkarmıştır. 17 bıçak darbesi şehir efsanesidir. Katılanlar bu çocuktan affetmeyi öğrensinler. Bu çocuğa merhamet etmek gerekir. Asıl insanlık dersini sanık vermiştir. İnsan öldürmekten pişmanlığını dile getirmiştir. Otopsi raporlarına rağmen bunları söyleyebiliyordu. Ceren Damar'ın ailesini suçluyordu. İki aile arasında neredeyse kan davası çıkarmak için çırpınıyordu. Vahit Bıçak aileleri birbirine düşman ederek gözleri cinayetten uzaklaştırmak istiyordu. Vahit Bıçak acıya, yabancılaşmanın en pespayı halini sergiliyordu. Ceren Damar'ın eşini, ailesini hedef alıyordu. Hedef aldığı Ceren Damar'ın eşi Levent Şenel cenaze töreninde söylediği sözleri de hatırlayalım. Bugün sizlerle bir eş, bir evlat, bir abla, sadık bir dost ve çok değerli bir insan adına konuşuyorum. Bu hayat bizlere hiç ummadığımız anda tahmin edemeyeceğimiz acılar yaşatabiliyor. Bu olay bana bir şeyi gösterdi. Ceren her zaman doğru bildiğini yapan, işini dört dörtlük yapmaya çalışan bir insandı. Hiçbir zaman kimse hakkında kötü konuşmazdı. Çok değerli bir bilim insanıydı. Çok büyük bir acımız var. Bu tarz olaylar kötülüğü kötülükle yenemeyeceğimizi bana hissettiriyor. Biz her zaman iyi olmalıyız. Her zaman iyilikle hareket etmeliyiz. Benim eşim bir eğitim şehididir. Görevini harfiyen yapmaya çalışırken hayatını kaybetmiştir. Bir azılı suçlu tarafından. Tüm Türkiye daha düne kadar ismini bilinmediği bir kız için birbirine kenetlenmiş bir halde. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Benim genç arkadaşlarımdan tek bir istirhamım var. Bunu belki söylemek benim haddime düşmez ama iyi bir hukukçu, iyi bir mühendis, iyi bir doktor değil, iyi bir insan olmaya çalışın arkadaşlar. İnsanları sevin ve hiçbir zaman kötülüğe kötülükle cevap vermeyin. Bu olayla da inşallah bu ülkede eğitim sistemindeki bazı yanlışlıklar ve pek çok konuda bir duyarlılık, farkındalık oluşacak. İyi insanlık üzerine acının en taze yerinde bunları söyleyen insanlara saldırıyordu Vahit Bıçak. Tek derdi katil İsmail Hikmet'in ağırlaştırılmış müebbet cezası almasını engellemek, sonra da indirimler, af, şu bu gibi işlemlerle birkaç yılda serbest kalmasını sağlamaktı. Mahkeme tüm bu provokasyonlara rağmen katil İsmail Hikmet'e ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi.
10. ayrımın sonu. Sayfa 105.